Edebiyat dünyamızdan.
Siz ne güzeldiniz benimle bilemezsiniz. İlhan Berk. Siz ne güzeldiniz benimle bilemezsiniz. A harfinden bir çarşı güneşi yüzünüzde. Helen uyruklu bir rüzgardınız her şiirde. Benimdi, Ronsart'ın bir ülkesiydi yeriniz. Şimdi kim bilir İstanbul'sunuz değilsiniz. Bir feydiniz ön Asyalarda, o şey evlerde. Şimdi nasıl bir yalnızlık eser yüzünüzde. Uzun sular olur, duymak gibi bir şeydiniz. Şimdi H, şimdi M sesi, ilk nasıl karanlık. İpek gibiydiniz, iyisi mi anlatmamalı. Ben yokum ya, yoksunuz bakın, nasıl artık? Şimdi bakın nasıl bir yalnızlık vuran benden. Şimdi şiirlerde benim yazdığım sıkıntı. Bayılırsınız bir rüzgar oynatsam ülkemde.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. İlhan Berk'in güzel şiirlerinden biriyle Edebiyat Dünyamızdan başladı. Nilgün Yıldırım sizler için hazırladı. Sesimizi sizlere Sertaç Çokoy ulaştırıyor ve mikrofonda da ben İpek Önder. Yaklaşık 30 dakika sürecek birlikteliğimize hoş geldiniz. Şair ve yazar Osman Özbahçe bizlerle birlikte. Sayın Özbahçe hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Teşekkür ederim.
Efendim ikinci yeni akımının öncülerinden şair İlhan Berk'in hayatını, edebi kişiliğini, sanat anlayışını konuşalım istiyoruz. İlhan Berk'in kurgu dünyası demeden önce hayatından yola çıkalım isterseniz. Buyurun.
Tabii ki ikinci yenideki rolünü konuşmamız lazım. Öncü ibaresini konuşmamız lazım. Ama daha önce dinleyicilerimize İlhan Berk'i tanıtmak için kısa bir çerçeve çizebiliriz. İlhan Berk ilginç bir şair. Türk şiirinin en ilginç şairlerinden birisi. İlginç de bir hayat hikayesi var. Fakat bu hikaye şiirine yansımamıştır. Biz mesela İlhan Berk'in şiirine bakarak hayatına ilişkin, kişilik özelliklerine ilişkin çok fazla çıkarımda bulunamayız. Özellikle modern şiirde şairin hayatı şiirinde olur, olmalıdır diyecektim ama olur diye genel bir şekilde bağlayalım. Eğer yoksa, bu yansımıyorsa ortada bir sorun var demektir. İlhan Berk'in şiirinde de böyle bir sorun var. Özellikle kendini katmayıp şiirle ilgilendiğinde ortaya şiirini incelediğimizde de ortaya şöyle bir manzara çıkıyor. Mesela gözleme dayalı bir şiiri var İlhan Berk'in. İkinci yeni içinde İlhan Berk kadar gözleme dayalı, yani kendini olaya dahil etmeden dışarıya, dış dünyaya, doğaya, şehre, sokağa, insanlara bakarak şiir yazan ikinci bir şair yok.
Üçüncü bir göz gibi mi görerek yazıyor acaba?
Yani bütünüyle öyle. Yani gözlem, gözlemek İlhan Berk'in temel şiir tekniği. Yani ben diyerek veya işte içten doğan herhangi bir sorunsal çerçevesinde gelişen bir şiiri yok. Bu aslında ikinci yeni öncesi klasik şiir dediğimiz olayın İlhan Berk'te tayin edici, belirleyici olduğunu gösteriyor. İlhan Berk 2008 yılında öldü. 90 yıl yaşadı. 1918 doğumlu. Uzun bir hayat yaşadı ve bu hayatın bereketi diyebileceğimiz kadar çok şiir yazdı. Türk şiiriyle İlhan Berk kadar çok fazla içli dışlı olmuş yani şair azdır. Gerçekten hayatını şiire adamıştır. Yani biraz üzücü bir hayat hikayesi var. En azından başlangıç aşamasında. 6 kardeş İlhan Berk en küçükleri. Küçük yaşta anne baba ayrılıyor. Baba biraz ilgisiz. Özellikle boşanma olayından sonra bir daha annenin, çocukların yüzüne bakmıyor. Onlar ne yapmış, ne etmiş diye yani hiç merak etmiyor, hiç uğramıyor. Neredeyse onu hiç tanımadan büyüyen bir çocuk İlhan Berk. Hatta kendisiyle yapılan söyleşilerden birinde rastlamıştım. Yani mezarı nerededir bilmiyorum diyor. Merak da etmiyorum diyor. Bu yani bir çocuk için yani bir çocuk için bir kenara bırakın. Yani bir insan için çok üzüntü verici yani acı bir durum. Ama bunu hak eden bir karşılığı da var hayatta. Çünkü yani tabir caizse bir göz evde 6 kardeşiyle birlikte büyümüş İlhan Berk. Yoksulluk tabii bu hayat hikayesindeki en belirleyici kavram. Abileri bakıyor, kardeşleri bakıyor, onların yanında yetişiyor. Fakat okuduğu için hayatını kurtarıyor diyebiliriz. İzmir Öğretmen Okulu mezunu. Epey bir süre öğretmenlik yapıyor. Öğretmenken askere gidip geliyor. Asker dönüşü Fransızca öğretmenliği, Gazi Üniversitesi Fransızca öğretmenliğini okuyor. Ondan sonra da Fransızca öğretmeni olarak çalışıyor. 60'lara doğru galiba bir çeviri tercümanlık işi yapıyor bir kamu kuruluşunda. Onunla emekli oluyor. Diyelim ki 60'ların başından itibaren emekli oldu. İşte ölünceye kadar her gün baktığı her şeye, yaşadığı her olaya, buradan nasıl şiir çıkarırım, buradan nasıl mısra üretirim mantığıyla bakan, yaşayan bir kişiye dönüşüyor İlhan Berk. Bu açıdan şiire bu denli değer vermesi açısından ve elbette yaptığı üretim açısından Türk şiirinin en kıymetli şairlerinden birisi. Fakat şiirle ilişkisinde şöyle ilginç noktalar var. Mesela siz 30'ların sonlarından itibaren kitap çıkarmaya başlıyorsunuz. Şiir karakteriniz edebiyat ortamında yerleşmeye başlıyor. Bir şiir anlayışını savunuyorsunuz. İkinci yeni yılları geliyor 50'li yıllarda. O şiir yanlıştı, bu şiir doğru diyerek ikinci yeni akımına geçiyorsunuz. 60'lı yıllarda toplumcu gerçekçilik başlığıyla tanımlayabileceğimiz bir şiir anlayışı revaçta. Bu sefer kendinizi toplumcu gerçekçi ilan ediyorsunuz. Ben aslında baştan beri böyle bir şairdim diyorsunuz. İşte 80'lerden itibaren veya 80'lere doğru bütünüyle işi deneye yığıyorsunuz. Yani biz 30'ların sonlarından itibaren Türk şiirini dönemlere ayırsak ki işte hece şiiri, garip şiiri, ikinci yeni şiiri, 60'lı 70'li yılların toplumcu gerçekçi şiiri, 80 şiiri diye böyle bir dönemlendirme yapabiliriz. İlhan Berk her dönemde o dönemin şairi. Bu bir soru işareti. Hem şiir anlayışı açısından bir soru işareti hem şiirinin kalitesi açısından bir soru işareti.
Bu çok ilginç bir özellik.
Evet. Bu özelliğe sahip ikinci bir şair de yok. Mesela Orhan Veli yani garip akımıyla başlayıp garip akımıyla noktayı koyuyor. O şiir anlayışıyla noktayı koyuyor diyebiliriz. İkinci yeni için mesela işte Kara Koç, Cemal Süreya, Turgut Uyar, onlar için de benzer cümleler kurabiliriz. Ama İlhan Berk'te olay biraz ciddi ciddi değişik. Mesela şimdi Turgut Uyar'ı anınca İlhan Berk'in program girişindeki ikinci yeni öncülüğü çerçevesindeki cümlenizi hatırladım. Şimdi bizim edebiyat literatürümüzde böyle bir cümle var. Yani edebiyat dergilerini okuduğumuzda da, İlhan Berk hakkında yazılan yazıları okuduğumuzda da, hakkındaki kitapları okuduğumuzda da, İlhan Berk'ten bağımsız ikinci yeniyle alakalı kitapları okuduğumuzda da kurulan net cümlelerden birisi İlhan Berk'in ikinci yeni akımının öncüsü olduğu. Akademisyen de bunu söylüyor, şair de bunu söylüyor, eleştirmen de bunu söylüyor, okuyucu da bunu söylüyor. Ama ben öncülük bağlamında İlhan Berk'in ikinci yeniyle herhangi bir ilişkisinin olmadığını düşünüyorum. Niçin? Şundan dolayı. Mesela Turgut Uyar da Edip Cansever de ikinci yeniye sonradan katılmışlardır. Ama ikinci yeninin öngördüğü şiiri bütün özellikleriyle başarmışlardır. Bu anlamda modern şiirin usta şairlerinden birine dönüşmeyi başarmıştır. İkisi de, hem Turgut Uyar hem Cansever. Hatta Turgut Uyar öyle ki modern şiirimizin köşe taşlarından biri olmayı başarmıştır.
Öncü sıfatına yaklaşan
ama
şairler
öncü,
diyebiliriz herhalde.
Öncü Kara Koç ve Cemal Süreya ikisidir. Siz şiir bundan sonra böyle yazılmalıdır anlamında bir çıkış yapıyorsunuz. Bunun örneklerini dergilerde, gazetelerde yayınlıyorsunuz. Ondan sonra ben bu örneklere bakarak şiirimi değiştiriyorum. Bir adım sonra da ben bu akımın öncüsüyüm diyorum. Yani bu olmaz. Mesela İlhan Berk, Mehmet Fuat tartışmaları vardır. Mehmet Fuat'ın ikinci yeniye ilişkin yazılarını topladığı bir kitabı var. Orada İlhan Berk'e yönelttiği eleştiri yazıları da yer alıyor. Mesela Mehmet Fuat bunu açık bir biçimde söylüyor. Yani İlhan Berk 40 yaşından sonra akıma katılmış bir şairdir. Arkadan gelerek, geriden gelerek akıma katılmış bir şairdir. İkinci yeni öncesindeki şiiri de, yani tırnak içinde, mesela Necip Fazıl tarzı, Cahit Sıtkı Tarancı tarzı, Ziya Osman Sabah tarzı bir hece şiiri bile değildir. Veya işte Orhan Veli'nin heceye yönelttiği eleştiri çerçevesinde biçimlenmiş bir şiir de değildir. Düz, toplumcu gerçekçi diyebileceğimiz bir şiirdir. İkinci yeni, yani bunlara nazaran modernin en rafine, en uç örneğidir. Yani 40 yaşından sonra siz şiirde böyle bir buluş yapamazsınız. 18 yaşında yapabilirsiniz. 20 yaşında, 22 yaşında, 25 yaşında yapabilirsiniz. Ama 40 yaşından sonra yapamazsınız. İlhan Berk akıma 40 yaşından sonra Galile Denizi ile katılıyor. Bu kitap 50'lerin ikinci yarısında yayınlanıyor. Ama ikinci yeniden o kadar çok etkileniyor ki İlhan Berk, ben bu akımın öncüsüyüm sözüne kadar vardırıyor işi. İkinci yeni tanımlamasının isminin sahibi Muzaffer Erdost, Garip Orhan Veli'ye birinci yeni, bundan sonra gelen yeniye de ikinci yeni diyebiliriz mantığıyla ikinci yeni şeklinde tanımlıyor ikinci yeni akımını. Ve bu şiirin içeriğini anlatırken şöyle bir cümle kullanıyor. Şiirde anlam rastlantısaldır diyor. Yani anlam çıkarsa çıkar, çıkmazsa çıkmaz. Önemli olan kelimelerin birbiriyle ilişkisi çerçevesinde, çağrışım çerçevesinde şiirin akmasıdır. Mesela İlhan Berk bu cümleyi alıyor. Şiirde anlam yoktur.
Anlam için yazılmaz.
Yani şiir
diyor.
Anlam için yazılmaz. Ben anlamı olan her mısrayı çizip çizip şiirden atıyorum. Yani işi gördüğü uç noktalardan alarak sürdürmeye çalışıyor. Ama bu açılardan da en çok eleştiri aldığı noktalarda bu açılar, bu açılardan da eleştiriye uğruyor. Aslında mesela Muzaffer Erdost'un bu cümlesine Kara Koç da Cemal Süreya da itiraz ediyor. Hayır iş öyle değil anlamında. Yani kavrayışı özellikle 50'lerden itibaren İlhan Berk'in köklü bir değişikliğe uğruyor. Modern şiir doğrultusunda ve bunun hatta uç örnekleri doğrultusunda. Bu değişimi, yeniliği sürekli pekiştirerek, geliştirerek yoluna devam ediyor.
Evet, aslında görünen o ki İlhan Berk kendisini bulabilmek için büyük bir çaba sarf etmiş hayatı boyunca. Değişik yerlerden geçmiş.
Evet.
Sanatında, dilinde, şiir anlayışında. Şimdi dilerseniz İlhan Berk'in güzel bir şiirini dinleyelim.
Tabii ki.
Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
Tabii ki.
Hikaye İlhan Berk. Her şey bir gece içinde oldu. Sabahleyin her şey tamamdı. Bu gördüğünüz gökyüzü ilk defa gelip yerini aldı. Gökyüzünün gelmesiyleydi dünyada büyük bir değişiklik oldu. Mesela ovalar daha o gün yalnızlıklarını unutuverdiler. Bu şimdi elsiz ayaksız gibi duran gece, o zaman ağaca yürüyen bir su gibi geliyordu. Gökyüzünün hemen arkasındandı, denizleri gördük. Baktım bir kuş ilk defa keyifli keyifli, baktım uçuyordu. Akşama doğruydu, bitkilerle, hayvanlarla merhabalaştık. Her şey yaşamaya hazırlanıyordu. Her şey gelir gelmez hayatlarını, Himalayalar, Antlar, Erciyesler bir daha kımıldamamak üzere yerleşiyorlardı. Herkes aklından geçirdiği kadar bir yeri dünyada kolayca bulmuştu. Gökyüzünde, yerde, her ağacın, her taşın bir yeri vardı. Hatırlarım, küçük kirli bir bulut durmuş olup bitenleri seyrediyordu. Dünyaya niçin bu kadar geç geldiğini, elinde olsa tutup soracaktı. Şimdi bu geceyi, bu yıldızları fevkalade buluyorsunuz ama bu hiç de kolay olmadı. En başta başıboş atlar gibiydi nehirler bu şiire girmeden önce. Her şey yerini alıyordu sırası geldikçe. İlhan Berk bütün bunları görüyordu.
Evet Sayın Özbahçe, İlhan Berk'ten söz ediyoruz. Güneşi Yakanların Selamı adlı kitabıyla yola çıkıyor aslında
evet.
İlhan Berk. Bundan sonrasında devam edelim. Şiir kitaplarıyla, şiir anlayışıyla.
İlhan Berk'in ilk kitabı 1935 tarihli. Galile Denizi 58 tarihli. Fakat bundan daha önemlisi 55 yılında Köroğlu diye bir destan çıkarıyor. Güneşi Yakanların Selamı'yla yani 1935'ten 55'te yayınladığı Köroğlu'na kadar 20 yıl var. Bu 20 yıl içerisinde 5 kitap çıkarıyor. Bu kitapların hepsi aynı doğrultuda diyebiliriz. Yani doğaya övgü, tabiat olayını mesela İlhan Berk kadar bu sonraki şiirleri için de geçerlidir. Çok fazla işleyen bir modern şair yok. İlhan Berk'te tabiat, doğa, gökyüzü, işte ağaçlar, çiçekler, böcekler çok yer alır. Çok baskındır. Bizim ikinci yeni yani 1950 öncesi hatta garip öncesi nasıl bir şiirimiz varsa yani mısraya dayalı, anlatıma dayalı, hikayeye dayalı, bir şiirde bir konuyu anlatmaya dayalı. Yani diyeceğiz ki şu masayı anlatacağız. İşte 8 mısra 2 dörtlük sadece bu masanın özellikleri etrafında dönen bir şiir. Tek konu. Böyle bir yapısı vardır İlhan Berk'in Galile Denizi'nden önceki kitapları için. Galile Denizi ikinci yeniye katıldığının ilanıdır. Galile Denizi'nden sonra Galile Denizi tarzında bir iki kitap daha çıkarıyor. Fakat mesela 60'ların ortasından itibaren yine bence farklı bir aşamaya geçiyor. Deneysel şiir diyebileceğimiz bir tarza geçiyor. Mesela şiirlerine görsellik katmaya başlıyor. Diyelim ki bir harfi tıpkı bir ressam gibi, ki İlhan Berk'in kendisi de ressamdır, sayfaya öylesine yerleştiriyor ki sanki bir resme bakarsınız gibi oluyor. Veya müsvedde çalışmalarını böyle işte şu kelimenin üstünü çizmiş, yerine başka bir şey yazmış. Yani bu tarz biçimsel denemeler de yapıyor. Veya kelimeleri öylesine diziyor, yerleştiriyor ki sayfaya. Bunu bir metin olarak okumak neredeyse imkansız. Ama bu bir resim de değil. Fakat yeni bir açılım, yani böyle de olabilir gibi bir mantık da getiriyor. Bütün bunlarla birlikte Türk şiirinin en çok yenilik peşinde koşan şairi, yenilik arayan şairi tanımına kavuşuyor bence İlhan Berk. Eser Gürson'un küçük bir kitabı var. İlhan Berk'i derleyip toplama çabası adıyla. İlhan Berk'in şiirini çok iyi kavrayan ve yorumlayan bir kitap. Üç aşamaya ayırıyor şiirini. Birinci dönemi sizin başlangıç noktası olarak telaffuz ettiğiniz Güneşe Yakanların Selamından Galile Denizi'ne kadar birinci dönem diyor. Galile'den 60'ların ortasına kadar ikinci yeni etkisinde ikinci dönem. Ve oradan son kitabına günümüze kadar deneysel arayışların, hatta görselin bile işin içine karıştığı yeni bir aşama, üçüncü aşama. Bütün bunları biz elbette tek hat üzerinde İlhan Berk'in şiiri başlığında başlangıcından sonuna kadar bir çizgi çekerek getirebiliriz. Bu şiirin içerik çözümlemesini, teknik çözümlemesini yapabiliriz. Ama en net bir şekilde altını çizmemiz gereken cümleler, başlıklar nelerdir diye bir kendimize sorsak, yani söylememiz gereken ilk şey bu şiirin net bir şekilde gözleme dayalı bir şiir olduğu. Yani içimden bir sorun olarak dışarıya taşmıyor. İçimden diyelim ki bir derdi, tırnak içinde bir sorunu, hastalığı dışarı atmak için bu şiiri yazıyorum gibi bir durum yok. Yani mesela gece İlhan Berk'in şiirlerinde çok geçmez. Bunun bir nedeni olmalıdır diyor Eser Gürson. Gündüz vaktinin şairidir diyor. Birden mesela gece söz konusu olduğunda bütün açıklamalar, hatta yaşama, vakit anlamında yaşama bitiyor. Sabah mesela kelime olarak İlhan Berk'in şiirlerinde çok geçiyor. Gökyüzü çok geçiyor. Gündüz vakti doğayı seyredecek, izleyecek, orada devinecek, yaşayacak, sokaklarda dolaşacak, şehirleri anlatacak, buralardaki insanları anlatacak. Ama gece tek başına kendi kendine kaldığında birden sönümlenecek.
Böyle, İç dünyasını yansıtmayacak.
İç dünyasını yansıtmayacak. Hatta mesela şimdi hatırlıyorum, İlhan Berk'te İlhan Berk kendi adını kullandığı mısraları vardır. Belki Kara Koç'ta, Cemal Süreya'da, Turgut Uyar'da, Cansever'de, hatta Ece Ayhan'da böyle mısralar yok bildiğim kadarıyla. Ama İlhan Berk'te işte İlhan Berk şöyle şöyle yaptı, şunu dedi, şuraya gitti, buraya geldi gibisinden mısralar var. Bunların bile o kendinden bahsetme durumunu perdeleyen zekice buluşlar olduğunu düşünüyorum.
Dili deforme etmekten söz ediyor İlhan Berk. Bu konuda ne söyleyebiliriz acaba? Dili deforme etmenin gerekliliğine sık sık vurgu yapmış İlhan Berk. Dili deforme etmekten ne anlamalıyız Sayın Özbahçı?
Dili deforme etme bizim gündemimize ikinci yeniyle, yani 50'li yıllarda yazılan modern şiirle giriyor ki ikinci yeninin biçimsel teknik özelliklerinden birisidir. İkinci yeni dilde deformasyona çok başvurmuştur. Bozmak, yani mesela Ali okula gitti cümlesini Ali okul git gibi veya işte Ali okulsu git gibi bir kelimeyi hecesini düşürerek veya işte araya bir harf ekleyerek klişe, yerleşik anlamından boşaltmak. Şair bunu niçin yapıyor veya yapar? Düzgün ifade ilk söylendiğinde çok etkilidir. Ama bu düzgün ifade diyelim sürekli yıllar boyunca tekrarlanmış veya belli bir zaman aralığında tekrarlanmış. Bir noktadan sonra sizin kulağınız artık onu duymaz. Ona aşina olmuşsunuzdur. Kendinizi veya bilinçaltınızı ona kapatmışsınızdır. Sizin iletişim mecburiyetiniz var özellikle şiirde. Yani o iletişimin gerçekleşmesi için de duymanız lazım. Ben konuşurken beni duymanız lazım. Ama o düzgün ifade çerçevesinde artık beni duysanız da duymuyorsunuz. O zaman sizin dikkatinizi çekecek bir yenilik yapıyorum. Yani yeni bir kelime, yeni bir şey duymuşçasına siz dikkat kesiliyorsunuz. İkinci yeni mesela bunu sık sık yapmıştır. Buradan olay hikayeye yansımıştır. Diğer türlere yansımıştır. Ve Türk edebiyatının en temel özelliklerinden veya işte en çok bilinen tekniklerinden birine dönüşmüştür deformasyon. İlhan Berk'in ikinci yeni bağlamındaki temel özelliği mesela burada da kendini gösteriyor. Uç noktalar veya örnekler nelerse İlhan Berk en çok onları konuşuyor. Onlar üzerinden tartışma açıyor. Onlar üzerinden kendi adını, yaklaşımını, şiirini ortama yerleştiriyor. Yani ortalamanın özellikle ikinci yeni aşamasından sonra ortalamanın şairi değildir İlhan Berk. Uçların, yeni arayışların, deneylerin şairidir. Siz sürekli deney yapıyorsanız ortada bir sorun var demektir. Demek ki aradığınızı bulamadınız. Aradığınızı bulamadığınız için sürekli arıyorsunuz. Bu anlama gelir.
Çok teşekkür ediyoruz efendim.
Ben teşekkür ederim.
Şair ve yazar Osman Özbahçe'ydi konuğumuz. İlhan Berk'in hayatına konuştuk. Önümüzdeki hafta yeniden aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Edebiyat dünyamızdan.